Soru cevap bölümüyle ikinci bölüme başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi öncelik dersle ilgili sorularda. Birinci soru, hac zenginlerin ibadeti midir? Belli bir nisap miktarı var mı diye herhalde soru.
Şimdi hac için bir nisap söz konusu olamaz tabi. Ayette Allah-u Teala diyor ki, okuduk ya, estağfirullah, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اِسْتَضَاعَ اِلَيْهِ سَب۪يلًا. Allah'ın insanlar üzerinde hakkıdır o beyti hac etmek, oraya gücü yetebilenler için. Şimdi gücü yetmenin çok değişik şekilleri vardır. Bazısı oraya parası olur, parayla gücü yeter. Bazısı da para kazanmak için oraya gider. Yani oraya para kazanmak için gitmeye hiçbir engel yok. Zaten ilk okuduğum ayetlerden birinde Allah-u Teala diyordu ki, "Estağfirullah, liyeşhedü menafi'a lehum." Menfaatlerine şahit olsunlar. Yani siz buradan oraya mal götürürsünüz, oradan da mal alır buraya getirirsiniz, ciddi de bir kazanç elde edersiniz, hacınızı da yaparsınız orada. Burada şu kadar parası olacak şey değil. Ama oraya yol bulabilen, param var, güvenliğin yok, gidemiyor, sağlığın yok, ne bileyim yani, işte gücü yetebilen ifadesiyle aklınıza ne geliyorsa o. Onun dışında herhangi bir ilave yapmaya gerek yok.
Evet. Burada belki şey de gündeme gelebilir hocam. Hani parası olup da hastalığı sebebiyle gidemeyenler veya gidemeden hacca ölenlerin yerine bir başkasını göndermek. Yani bedel hac meselesi. Çok kısa bir şekilde onu da...
Evet, yani şimdi mesela diyelim ki sizin içinizde çok canı su isteyen var. Kendim için değil de onun için su içiyorum. Oldu mu bu şimdi? Adamın iyice susuzluğu artar. Bu öyle ibadet, kime farzsa o yapar. Öyle kimse kimsenin yerine ibadet falan yapamaz. Öyle şey. Bak Allah ayette ne dedi? وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اِسْتَضَاعَ اِلَيْهِ سَب۪يلًا. Bak Allah'ın insanlar üzerinde o beyti hac etme hakkı vardır. İnsanlardan oraya gitmeye gücü yetenlere. İster hastalıktan, ister hangi sebepten olursa olsun gücü yetmediyse yok. O kişi üzerindedir. Ve Allah-u Teala yine bir ayette diyor ki, وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى. Kişinin kendi yaptığından başkası kendinin değildir. Başkası yaparsa onu kendisine yapar. Öbürüsü için de dua eder. O duayı burada da yapar, orada da yapar. O kadar. Peki bu bedel hac konusu var biliyorsunuz. Bu bayağı uzun bir konu. Bu konuda, yani başkasının yerine hac yapılır mı yapılmaz mı konusunda, bizim internet sitemizde bundan 2-3 hafta önce yaptığımız çok güzel bir ders var. Daha detaylı bilgi almak isteyenler orayı...
Onun makalesi de var aynı zamanda.
Makalesi de var, yayınlanmış İkisi vaziyette. De, evet. Tamam. Yani hem yazılısı var, hem sözlüsü var.
Evet. Bu makam-ı İbrahim'le ilgili biraz önce geçen derste konuşulanlara isnaden sorulmuş bir soru. Hocam demiş, o zaman makam-ı İbrahim denilen o kafesin bugün orada bulunmasının anlamı nedir? Açıklarsanız bizi aydınlatmış olursunuz. Bugün makam-ı İbrahim diye bilinen şey Kabe'nin hemen dibindeki.
Şimdi yanlış bilmiyorsam o biraz daha yakınmış Kabe'ye o şey. Daha sonra tavafı kolaylaştırmak için uzaklaştırılmış. Yani ben orayla ilgili doğrusu bir bilgim yok. Yani orayla ilgili kaynaklarda herhangi bir şeye rastlamadım. Onun için bilmediğim bir konuda konuşmak doğru olmaz. Evet. Yani hiçbir şeye rastlamadım, evet.
Hac veya umre yaptıktan sonra defalarca kez baştan niyet edilerek yapabildikleri kadar umre yapmaktadırlar. Bunu da Hazreti Ayşe'den gelen bir rivayete dayanmaktadırlar. Hükmü nedir? Yani bir gidişte kaç umre yapılabilir?
Şimdi bir gidişte bir tane umre yapılır. Böyle git gel umre falan değil. Bir gidişte bir umre. İkincisi yok. Ayşe validemizin olayı farklıdır. Ayşe validemiz işte oraya geldiği zaman adet olmuş. Umre yapamamış. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem girmiş ki şey çadırda ağlıyor hacdan sonra. Niye ağlıyorsun? Diğer kumalarım bir hac bir umre ile gidecekler. Ben bir tane hacca gideceğim. Tabii onlara karşı hoş olmayacak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de yeğeni Abdurrahman'a demiş ki al şey halanı götür. Şey teyzeni. Abdurrahman mıydı? Abdullah mıydı? Neyse isimde bir hata yapmış olabilirim. Al teyzeni götür demiş. İşte bugün işte Ayşe Mescidi denen Tenim'de ki yerde ihrama girsin gelsin umresini yapsın. İşte bir kere o da bir umre yapmış fazla değil. Şimdi insanlara bakıyorsunuz ki gidiyorlar her sabah bir umre falan. Ya kardeşim yani böyle de işte ilk geldim bir tane yaptım bitti. Ha Kabe'yi tavaf etmek yasak değil ama başkalarına engel olmak hoş değil. Tabii ki istediğin kadar tavaf edebilirsin. Bunun yasağı yok.
Evet, bir de bir başkasının yerine yapılabilme fikri herhalde insanlar buna zorluyor.
Ha başkasının
yani bir tane annem için, bir tane babam için.
Hayır, bir tane anneme, bir tane babama var da ben bir tane hocaya rastlamıştım. Ölmüş. Allah rahmet etsin. Cenab-ı Hak günahlarını affetsin. Burada epeyce bir şey almış milletten sipariş. Tabii her birinin karşılığında da birer bedeli var. Bakıyor falancan iki bitti, şu da bitti, bu da bitti, bu da bakıyorsun sabahleyin gitmiş bu umre yapmış, öğlenden gibi bir tane de akşam yapmış, yetiştiremiyor. Kolay değil.
Evet. Peki çeşitli sebeplerle haccı geciktirmenin hükmü nedir? Yani çocuğumu okutacağım, hele bir evlensin, hele bir emekli olayım falan gibi.
Ya böyle şey olmaz. Çocuğumu okutacağım. Tabii ki okutacaksın. Bu senin görevin. Ama bu senin öncelikli görevin. Fırsat bulduğun zaman. Yani efendim ben işte şu olsun da çay içeyim, bu olsun da çorba içeyim. Onun yeri başka, onun yeri başka kardeşim. Bu ibadetini yaparsın. Yok emekli olayım, bilmem ne olsun. Öyle bir şey yok. Ne zaman eline fırsat geçerse o zaman gider ibadetini yaparsın. Ondan sonra ahvah demenin bir anlamı yok.
Evet. Hac bugün kura ile olduğu için müracaat edip 4-5 sene kurada çıkmadan ölürse kişi hac üzerinden kalkmış olur mu yoksa hac borçlusu olarak mı?
Hac borçlusu olarak gitmez. O kişi hacca gitmeye güç yetirememiş demektir. Yani öyle hacca gitmek o kadar basit bir olay değil ki yani bugün siz vizesiz gitmeye kalkın bakalım gidebiliyor musunuz? Öyle şey o kadar basit bir şey mi? Evet.
Hac konusu demek iyi anlaşıldı. Başka hac konusuyla ilgili sorular.
Ya da hiç anlaşılmadı.
Evet hocam demiş, Kur'an kursuna kurban bağışı yapılıyor. Ölmüş dedesi adına kesilmesi isteniyor. O bağış alınmalı mı, alınmamalı mı?
Şimdi onlar o bağışı alan için problemi yok. Alır, keser, yer. De o ölmüş dedesi için kurban olur mu diye soruyorsanız o bir hayır olur. Ölmüş dedesine de dua eder. O hayrı kim kestiriyorsa sevabı ona gider. Yani ölmüş dedesine de dua ediyorsa o duası da geçerli olur onun için.
Evet. Bir soru da geçen haftayla alakalı. Hocam siz geçen hafta demiştiniz ki nikah memurunun kıydığı nikah dini nikahın yerine geçer.
Evet.
Nikah memuru belediye başkanının bana vermiş olduğu yetkiye göre sizi eş olarak ilan ediyorum diyor. O zaman Allah'ın vermiş olduğu yetki yani mehir konusunu kim belirleyecek?
Yani şimdi imamlar şöyle mi nikah kıyıyorlar? Allah'ın bana verdiği yetkiyle sizi karı koca ilan ediyorum mu diyorlar? Orada belediye başkanının verdiği yetki meselesinin sebebi şu. Bir belge veriyor bu insan. Eline bir belge veriyor. O belge her insanın düzenleyebileceği bir belge değil. Herkes o belgeyi düzenlemeye, onu imzalamaya yetkili değil. Onun için o yetkiyle alakalı bir yasal düzenleme yapılmış. Yoksa bu iş haşa Cenab-ı Hakk adına değil de falan adına şeklinde değil. Orada yetkili kişiden bahsetmesi gerekiyor. Ama belediye başkanı kıydığı zaman falancanın verdiği yetkiye göre değil. Çünkü o kişinin orada yetkili olup olmadığını nereden bileceksin? Hiç görevli olmadığı halde gelip nikah kıyıp da bir deftere imzalattırıp insanları kandıranlar yok mu? Bu mesele ondan hiçbir alakası yok yani. O yetki. Mehir meselesine gelince, nikah mehirsiz dahi kıyılsa şer'an mehir tahakkuk eder. Bakın Bakara suresinin 200 kaçıncı ayeti? 236-237. ayet. 237'de de ikisini de okuyalım bak. 236. ayette diyor ki Allahü Teala: "La cunaha aleykum in tallaqtum min nisa'a ma lam temassuhunna teftidu lehunne fariida." Dokunmadan mehirlerini kesinceye kadar ya da mehirlerini kesmeden ve dokunmadan boşarsanız bir kadını günah yoktur. Bir insan kendi eşi olmadan birisini boşayabilir mi? Ha, bak kendi eşi olmuş ama mehir belirlenmemiş bu ayet-i kerimeye göre. Demek ki mehir belirlenmeden de nikah kıyılabiliyormuş. Ondan sonra diyor ki böyle mehir belirlenmeden, ilişkiye de girmeden kadını boşadıysanız ona belli bir mal verin geleneğe göre diyor. Ondan sonraki ayet de diyor ki ve in tallaktumuhunne min qabl an temassuhunne ve kad faradtum lehunne fariida. Yani bir hanımla nikah kıydınız, mehir belirlediniz. Hiç ilişkiye girmeden boşadıysanız mehrin yarısını verin diyor. Şimdi bu iki ayetten birisi mehir belirledikten sonra boşanma var, birisi belirlenmeden boşanma var. O zaman belirlenmeden kıyılan nikah geçersizse boşamadan bahsedilebilir mi? Dolayısıyla mehir belirlenmese de, yani erkeğin karısına vermek zorunda olduğu bir maldır mehir. Mehir belirlenmese de o kadının emsali olan, yani eş değeri olan diğer kadınların mehri otomatik olarak tespit edilmiş sayılır. Ya da sonradan da anlaşabilirler. Evet.
Hacla ilgili iki soru geldi.
Ha, tamam. Kurtardık. İyi anlaşılmamış demek.
Evet. Mehmet Türkmen'in sorusu. İhramlı iken İnsanın vücudundan kıl kopması veya saç dökülmesi halinde bir ceza gerekir mi?
Temizlemek gerekir onları.
Harem sınırları içinde yaş bir bitkiye zarar verdiğin takdirde kefaret gerekir mi?
Şimdi hac sırasında haremin, yani harem güven beldesi olduğu için oradaki bütün bitkiler de hayvanlar da güven içerisindedir. Hac döneminde mesela hayvan avlamak da yasaktır. Çünkü onlar da güven içerisinde olması gerekiyor. Ağaçları koparmak da bazı hadis-i şerifler var bu konuda yasaklanmış. Öyle olursa sadaka verilebilir. Yani şimdi hayvan avlandığı zaman zaten ayet-i kerimede belirtiliyor onun detayı. Bizim hacılar av yapmadıkları için ben o konuya hiç dokunmadım. Ama karayoluyla giderseniz, karşınızda da av hayvanı çıkarsa, biraz da avcılığa meyilliyseniz kendinizi tutamaz, hayvanı avlamaya çalışırsınız.
Böcek öldü.
Ha şey işte onlar da sadakayla şey yapılır. Yani sadaka, ufak tefek şeylerde sadaka verilir. O da şeye kıyasla. Av hayvanına kıyasla. Evet.
Evet. Hollanda'dan Selim Bakar sormuş. Hocam burada son yıllarda özellikle de bu sene hacca gidecek hacılar için özel kına geceleri düzenleniyor. Ve burada bayanlara boş kağıt dağıtılıp ona dua yazmaları, sonra da bu kağıt parçalarını gidecek hacı adaylarına verip orada bu kişilerin adını okumaları telkin ediliyor. Bu uygulama beni rahatsız etti. Duygularımda haksız mıyım? Hurafe midir bu?
Duygularında haksız değil, haklı. Yani dua etmek için bir yere gitmeye lüzum yok ki, burada dua edersin. Ha hacca gidene bizim için dua et denebilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ömer'e bizim için dua et dediği rivayet edilir. Söyleyebilirsiniz ama bunu böyle kına gecesi düzenlemek bilmem ne falan, bir derlerine de kına yapıyorlarsa yani bunlara gerek yok. Bunlar işte hurafelerin kapısı böyle açılıyor.
Yani bu yurt dışında demek ki böyle şeyler daha çok oluyor. Bu geçen sene İsrail-Filistin olaylarının böyle en gündemde olduğu zamanda bizim sitemizde o sorunun cevabı da var. Almanya'dan bir soru gelmişti. Filistin'dekilere yardım için eğlence gecesi düzenlemişler. Yani akla mantığa zarar. Adamlar orada ölüyor. Bunlar onlara yardım için eğlence düzenlemişler. Sazlı sözlü. Onlara para toplayacaklar. Demek ki hac ibadeti ne de böyle bir kına gecesi düzenlenmesi normal.
Bunlara asla müsaade etmemek evet. lazım. Çünkü hurafeler böyle başlıyor. Evet.
Bir de yine Selim Bakalım bir sorusu var. Bu velillahi alennâsi. Burada demiş insanlar üzerinde Allah'ın hakkıdır ayet. Peki buradaki insanlar kavramını açıklar mısınız? Müslümanlar mı sadece bunlar?
Şüphesiz ki Müslümanlardır. Çünkü Müslüman olmayan kişinin haccı olmaz. Ve Allah-u Teala biliyorsun bir Tevbe suresinin bir ayetinde Estağfirullah innema ya'muru mesacidallahi men amene billahi tevbon yedi miydi? Ve yevmil ahir.
Bir de o fela yakrabul mescidel haramı de.
Tabi o da var. Yani kafirlerin Mescid-i Haram'a yaklaşmasını Allah-u Teala yasaklamıştır. Orada da yok, insanlar önce mümin olmaları lazım. Mümin olmazsa onun ibadeti zaten geçerli olmuyor. Şimdi oradaki alen nasi belli kişiler manasını olur. Yani orada Arapçada bir elif lam var. Türkçede olmayan bir kelime. O kelime o insan kavramına bir farklı anlam kazandırıyor. Özellikleri belli kişiler demektir. O da diğer ayetlerde anlatılmış oluyor. Tamam, yani siyaset, onu okumaya da Tevbe suresi 17. ayet galiba değil mi? Ben öyle zannediyorum. Mesela mescid
18.
18. Evet. Yani مَا كَانَ لِلْمُشْرِك۪ينَ يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ شَاهِد۪ينَ عَلَى اَنْفُس۪ينَ بِالْكُفْرِ Müşrikler diyor, kafir olduklarına bak, müşrik ve kafir, ikisi aynıdır. Biri olayın bir başka görüntüsü, biri bir başka görüntüsü. Müşrikler kafir olduklarını bile bile Allah'ın mescidi haramı tamir ne demek? Ömürlendirmeye, yani Türkçe karşılığı şenlendirmeye hakları yoktur. Bir camiyi şenlendirmek ne olur? Oraya ibadet yapmak olur. Dolayısıyla onların böyle bir hakları yoktur diyor Allah-u Teala. Yani kafir ve müşrikler için. Tamam mı? Evet.
Hakan Çerçi sormuş. Biz insanlar konuşurken Allah razı olsun, duaların kabul olsun, Allah daha çok versin gibi kelimeleri kullanırken devamlı emir kipi kullanıyoruz. Yani versin, olsun. Bunun yerine inşallah kelimesi kullanılması daha doğru değil mi? Allah'a dua ederken. Yani Allah inşallah dualarını kabul eder gibi.
Yok, inşallah, inşallah kelimesi uygun değil. O dualar için o kelime uygun değil yani. O
bununla ilgili bir hadis de var.
Nasıl?
Yani Enes Hoca Arapçasını hatırlarsa.
Evet. Evet, şimdi bir hadisten bahsetti Enes Hoca. Yani Allah'a dua ederken inşallah kelimesini söylemeyin diye Peygamber Efendimiz şey yapmış. Zaten uygun değil o. Ya Rabbi ver demek bu emir değildir. Bu istektir. Şimdi bu kelimeler bağlamına göre anlam şey yapar. Bu emir değildir. O emir yukarıdan aşağıya verilene denir. Aşağıdan yukarıya olana dua derler. Dua. Bu bir duadır.
İnşallah kelimesi kişinin daha sonra yapacağı şey için kullanılan bir kelime.
Tabii daha sonra olacak. Yani Allah bunu yaratırsa ben yaparım. Evet. Allah fırsat verirse yaparım gibi olur. Evet. Abi ki sen dua etmek senin şu anda yapacağın iştir. Evet.
Bir ayette şöyle buyurulmuş. Ne zulmediniz ne de zulme uğrayınız. Kur'an'a ve başörtüsüne hakaret edenlere, İslam'a irtica, Müslüman'a mürteci hakareti yapanlara karşı sessiz şeytan olmak yasaklandığına göre İslam'a hakaret edenlerden alışveriş caiz mi? Marketlerinden alışveriş yapmak, gazetelerini almak gibi.
Evet, şimdi ne zulmediniz ne de zulme uğrayınızdan bir kere o çıkmaz da. O ilgili ayeti kerimeyi sen bir şimdi hatırla. Şeyde Ali İmran'da mıydı? Estağfurullah. Tublevunne fi emvalikum ve enfusikum ve la tesma'unne minellezine utul kitabe. Ali İmran'daydı. 180 kaçtı?
...186...
Evet.
Üçüncü
73. sayfada Allah-u Teala bakın burada diyor ki Estağfirullah letublevunne fî envâlikum ve enfusikum. Mallarınız ve canlarınız konusunda yıpratıcı bir imtihandan geçirileceksiniz. Şimdi mal öyle bir şeydir ki kazanması da sıkıntıdır, kaybetmesi de sıkıntıdır. Zenginleştiğin zaman seni gıdıklar, birçok günahın önü açılır. Çünkü bazı günahlar parasız yapılmaz. Bazı günahlar da az parayla yapılmaz. Eline imkanlar geçti mi günahların kapısı açılır, bu defa arkadaş çevreni değiştirmeye başlarsın. Seni ondan engelleyecek olanlara, seni o noktaya getirene kadar sırtlananların bu defa tepesine binmeye başlarsın. Tekmelemeye başlarsın orada. Ondan sonra ne zaman düşersen, muhtaç hale gelsen gene o seni o noktaya getiren arkadaşların aklına gelmeye başlar. Şimdi kazanmak bir sıkıntıdır. Kaybetmek de sıkıntıdır. Yani kolay bir şey değildir bunlar. Hem zenginliğe dayanmak, fakirliğe dayanmaktan daha zordur gerçekten. Şimdi bu diyor ki Allah-u Teala mallarınız ve canlarınız konusunda yıpratıcı bir imtihandan geçirileceksiniz. Peki وَلَا تَسْمَعُونَ مِنَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابِ kendine kitap verilmiş olanlardan مِنْ قَبْلُكُمْ sizden önce yani Yahudi, Hristiyan ve diğer şeyler Zerdüştüdür, Sabisidir. Ve minellezine eşrekû ve müşriklerden, onun dışındaki bütün kafirlerden duyacaksınız. Ne duyacaksınız? Eden kefire, çok eziyet duyacaksınız. Yani bunlar çok canınızı sıkacak. Tabii ki gelince diyecek, başka şey de diyecek. Bu çok tabii bir şeydir. Diyecek. Bu hayatın bir gerçeği. E ne yapacaksın? Susturacak mısın? Yok kardeşim, diyecek. Ne yapacağını Allah-u Teala burada söylüyor. Diyor ki ve in tasbiru, sabırlı olursanız, yani her şeye rağmen siz hedefinize yürümeye devam edersiniz. Onlar ne derse desin. Ve tettekû ve kendinizi de koruma altına alırsanız fe inne zâlike min azmil umur, işte bu işlerin kararlılık gerektiren tarafıdır. Yani onlara saldırın, susturun, susma sustukça sana sıra gelecek diye tempo tutun falan değil kardeşim. Sabırlı ol ve kendini koru. Ya burada bir toplumda yaşıyorsunuz. Bu iman dediğiniz bizim dinimiz Hristiyanlık gibi değil ki. Hristiyanlar diyor ki şeyde işte daha önce size anlatmıştım. Dinlemeyenler vardır. Dinleyenler için yenilenmiş olsun. Finlandiya'da bir papaz gelmişti. İşte doktora yapmak üzere. Ben de o zaman Dünya Dinleri Kültürü Bölümü Başkanıyım. Benim yanıma gelmiş. Şimdi o bölüm kapandı. Ben de biraz konuştum işte. Bizim yanımızda doktora yapmak istiyor. O zamanki rektör müsaade etmedi. Olmadı. Şimdi ben ona dedim ki siz dedim işte daha çocukları tutuyor vaftiz yapıp Hristiyanlığa sokuyorsunuz. Evet dedi, işte ilk günah Adem Aleyhisselam'ın işlediği günahın temizlenmesi için vaftiz şartmış. Vaftiz olmadan kimse Hristiyan olamaz. Dedim ki ben şimdi bu tabii çok uzun bir şey, bu fazla vakit almasın diye özetini hemen söyleyeyim size de vakit geçmiş çünkü.
Bekleyen sorumuz da var.
Evet, en sonda dedim ki ya dedim, yani vaftiz yaptıklarını kayda geçiriyorlar. Bu adam Hristiyan olmuştur diye. Dedim ki birçok Hristiyan var, Müslüman oluyor. Yani Avrupa'da, başka yerlerde. Size göre bunlar Müslüman mıdır dedim. Hayır dedi, değildir. Niye? Biz onları kiliseden çıkarmadık ki dedi. Yani insanların kafir olma hakkı da yok şeyde. Çünkü kilise onu defterden silecek ki adam Müslüman olabilsin. Silmezse yok. İstediği kadar ben Müslüman oldum. Sen bin defa diye benim kaydımda kayıtlısın. Bana aitsin diyor. Şimdi Müslümanlık böyle mi? Tamamen kişinin kendi kararına bağlı. ve içten vereceği karara bağlı. Adam içten inanmıyor da dışarıdan inanıyorum diyorsa biz buna Müslüman diyor muyuz? Münafık diyoruz. E peki kardeşim, bu inanç dediğiniz akşamdan sabaha değişiyor. Akşamdan sabaha adamın inancı değişti diye karısından, kocasından, eşinden, dostundan, işinden mi olacak? O zaman alır bir baskı. O zaman hangi dinde baskı yoktu? Dolayısıyla bu insan inancını değiştirdiyse tabii ki konuşmalarını da değiştirecektir. Tabii ki sana hakaret edecektir. Tabii moruk da diyecektir, bilmem başka şey de diyecektir. Gerici de diyecektir, ne diyorlar, yobaz da diyecektir. Diyecek, buna alışacaksın. Birlikte yaşamanın gereğidir, diyecek. Sabırlı olursan diyor Allah-u Teala bütün bunlara karşı, işte bunlar kararlılık gerektiren işlerdendir. Bir müddet sonra bakarsın ki o gerçeği anlamış ve tekrar dönmüş. Evet.
İsviçre'den Mehmet Yapıcı sormuş. Hocam, bana sen Şafii'sin dediler. Kim dedi bilmiyorum ama iyi olmadı. Çünkü ben abdestli olarak eşimi elleyemem, abdestim bozulur. Bu durumda hocam ben hacca gidersem hangi imama uymam lazım?
O müezzine uysun. Şimdi bakın, tabii bu işin şakası. Bu gece bu vakitlerde biraz uykunuz kaçsın diye.
Sen Şafii'sin dediler.
Sen Şafii. Şimdi birisi geliyor diyor ki, hatta şöyle bir olay oldu. Adam geldi böyle son derece üzgün. Hocam diyor, iyi bir delikanlı, 5 vakit namazını kılıyor. Geldi kızımızı istedi. Kızımız da onu beğendi. Kızı verdik. Sonra da bir de duyduk ki adam Şafii'ymiş. Eyvah! Hanım bir tarafta ağlıyor, ben bir tarafta ağlıyorum. Kızım da çok üzgün. Hocam ne yapalım? Şimdi bu kızı geri alalım mı? Şimdi insanlar bir acayip yani. Şimdi bazısı da geliyor, işte biz Şafii'yiz kardeşim. Ben Şafii'yim diyebilmen için Şafii mezhebinin bir konudaki görüşünün delillerini bilmen lazım. O görüşte haklı olduğu kanaatine varman lazım. Ondan sonra onu tercih etmen lazım. Onun dışında ben Şafii'yim falan bu hikayedir. Onun için bu fıkıh kitaplarında hep şu yazar: mukallidin mezhebi olmaz.
Yani Hanefilik için de aynısı geçerli.
Bütün mezhepler için geçerli. Mukallidin, yani konuyu eğer delilleriyle bilmiyorsa onun mezhebi olmaz.
Bildiği zaman bağlayıcı var mı?
Doğru olduğunu inanıyorsa ona göre yapması lazım, biliyorsa yani. Doğru budur diyorsa onu yapması lazım. Ama yanlış, yani o zaman tutarlı olmaz ya bir kişi kendisiyle. Şimdi dolayısıyla ben falan mezheptenim, filan mezheptenim bir anlamı yok. Bu mezhepleri şöyle birer bakkal dükkanı gibi düşünün. Şimdi bugün gittiniz ekmeği falanca bakkaldan aldınız. Artık bütün gıda alışverişinizi oradan yapmanız mı gerekiyor? Kardeşim peynir de gider öbüründen alırsın. Şimdi gelelim kadına dokunmak abdesti bozar mı meselesine. Şafii mezhebinin bu görüşü yanlıştır. Yani kadına dokunmanın abdesti bozma görüşü yanlıştır. Hanefi mezhebinin de kan abdesti bozar görüşü yanlıştır. Tamam mı? Kan abdesti bozarın bir delili yoktur. Şafiler de Evlâ Mesûmin Nisa ayeti kerimesini kadınlara dokunduysanız diye anlamışlardır. O ayetin bağlamından o mana çıkmaz. Dolayısıyla bu arkadaşımız rahat etsin. Birisine dokunduğu zaman da abdesti bozulmaz, eli kanadığı zaman da abdesti bozulmaz. Evet.
Evet, Kabe'de de
istediği müezzin olmasına gerek kalmadı artık.
Evet.
Evet.
Peygamber Efendimizin hanımları örtünme ayeti geldikten sonra nasıl giyinmişlerdir? Bu konuda bize ulaşan hadisler var mıdır?
Hadis-i şerifler var tabii, yani bu konuda Peygamber Efendimizin eşleri de diğer Müslümanlar da örtünme ayeti geldikten sonra artık mesela Ayşe validemizin bir tek gözünü açtığına dair, diğer kapandığına dair rivayetler de var. Şimdi Peygamberimizin eşleriyle ilgili
ayet özel hükümler var. Siz başka kadınlar gibi değilsiniz. İşte sizinle bu ayet kelimeyi şey yapsana. Yani o perde arkasından konuşsunlar diye.
وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ
وَرَاءِ الْحِجَابِ فَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُمْ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ مِيدِ
Evet, فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ
Peygamberimizin eşleriyle ilgili özel ayet olduğu için onlar dışarıya çıktığı zaman bir kadınlar grubunun ortasında yürüdükleri
Ahzab rivayet. Suresi 53. ayet.
Ahzab 53. ayet. Onlar özel yani. Onlar Ahzab 53, 33. sure 53. ayet. Kaçın sayfa?
424 Diyanet Vakfı mealinde. Yani bununla belki irtibatlı olarak kadınların erkeğe benzemesi ile kadınların pantolon giymesi irtibatlandırılabilir mi?
Bak ya yellezine amenu la tudkhul buyutan nabiyyin la yu'zan lekum. Yani burada uzun uzun anlatılıyor bu konu. Bak nereden okuyayım ben? Ey iman edenler siz bir yemeğe çağrılmadıkça zamanını gözetmek sizin peygamberin evlerine girmeyin. Ancak davet edildiğiniz vakit girin. Yemeği yediğinizi hemen dağılın, sohbete dalmayın. Çünkü bu hareketiniz peygamberi üzmekte fakat o size bir şey söylemekten utanmaktadır. Ama Allah hakkı söylemekten çekinmez. Peygamberin hanımlarından bir şey istediğiniz zaman perde arkasından isteyin. Bu hem sizin kalpleriniz hem de onların kalpleri için daha temiz bir davranıştır. Sizin Allah'ın Resulünü üzmeniz ve kendisinden sonra onun hanımlarını nikahlamanız asla caiz olmaz. Çünkü bu Allah katında büyük bir günahtır. Evet, işte böyle. Bir de başka ne?
Kadınların pantolon giymesi erkeklere benzeme olarak
verilebilir mi? Valla şimdi kadınları bilmem ama ben ilk hacca gittiğim zaman şimdi uzaktan geliyorlardı, kesin kadın diyordum. Her gelen erkek çıkıyordu. Bir kere de önümde birisi tavaf ediyor, ekose bir şeyi var, eteği var. Bu kesin kadın dedim yani. O erkek çıktı. Şimdi bunlar kadının giydiği pantolon başka, erkeğin giydiği pantolon başkadır. İsterse aynısını giysin. Yani bu tür şeylerde değil benzerlik, daha başka. Yani kadına mahsus, erkeğe mahsus olan sadece onların olan şeylerdir. Yoksa bu mesela
bir kadın pantolonunu erkek giyemez zaten.
Mümkün patlar değil mi?
Giremez içine. Yani gömlek de aynısıdır. Yani kadın gömleği vardı, erkek gömleği tabii vardı.
Yani bu tür şeylerde benzerlik değil yani. Benzerlik başka bir şey. Evet.
Hamilelik ve lohusalık depresyonu için ne yapmalıyız? Bundan kurtulmak içindir herhalde bu depresyona girmek.
Depresyona için. Girmek için değildir mutlaka da. Hamilelik ve
lohusalık.
Vallahi onları herhalde bu konuda çok yanıltanlar vardır. Onları dinlememeleri lazım. Bir. İkincisi de bu konularda asıl insanı rahatlatan bir kere tecrübeli kişilerle beraber olmaları esas rahatlatacak olan odur. Bu depresyon daha çok ilk defa bu duruma girenler için olur. Acaba ne olacak? Bilmediğinden dolayı. Bazılarının çünkü yapısı çok heyecanlı oluyor. Ya işte böyle çok güvendiği insanlar, tecrübeli hanımlarla beraber şey yaparlarsa, onların nasihatlerini dinlerlerse rahatlarlar. Bir de bu tip şeyler için biz hep şunu tavsiye ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'in mealini de anlayarak okuyun. Bu da insanı ciddi manada rahatlatır.
Evet. Evet. Uzaylılar var mı? Diye bir soru var. Ve zeki varlıklar mı?
Şimdi bu uzayda tabii ki
o ayet var da soru da çok var.
uzayda tabii şeyler var yani melekler var. Şüphesiz de insan yok. İnsan sadece yeryüzünde.
Yani o ayetlerdeki men fissemavati.
Men fissemavati men fil ard yani o melekler var.
Evet. Çok evliliği kabul etmeyen dinden çıkar mı?
Allah-u Teala birden fazla evliliğe müsaade etmiştir. Ben bunu tanımıyorum diyen bir kişi tabii ki dinden çıkar. Olmaz. Yani Cenab-ı Hakk'ın hiçbir emrine bizim muhalefet etme şansımız yoktur. Yani Allah'ın helal kıldığına biz haram diyemeyiz. Evet.
Evet. Afrika'dakilere gönderilmek üzere bir dernek kurban kesimi yapıyor. Buraya vekalet verip kurbanınızı kestirebilir miyiz?
Afrika?
Afrika'da kesilmek üzere.
Valla şimdi bu vekaleten kurban kesilmez demek şu anda
bir delil bulamıyorum ama hiç de içime yatmıyor. Onu da söylemiş olayım.
Yani Türkiye şartlarına göre bayağı ucuz. Yani 200 liraya kadar kesebiliyorlar. Türkiye'de 500 en düşüğü.
Neyse o biraz işin başka bir tarafı ama yani şimdi ayet-i kerimelere baktığımız zaman yani esas bizim kesmemiz gerektiği anlaşılıyor orada. Evet.
Kişi ilk eşinden haberli ama izinsiz evlilik yapabilir mi?
Onu haftaya da ders yaparken onlar şey yaparız inşallah.
İlk eşinden haberli ama izinsiz.
Şimdi ikinci bir hanımla evlenmek için birinci eşten izin alma diye bir şart yok. Öyle şart olsaydı Peygamberimiz evlenemezdi. Evet. Devam et.
Evet, yani izinsiz derken
ne? Öyle yani ikinci hanım ikinci bir hanımla evlenmek için birinci hanımdan izin gerekseydi Peygamberimize diğer hanımlara müsaade etmezdi buna yani. Evet.
Ahmet Keskin Isparta'dan sormuş. Bir erkeğin karşı cinsten biriyle sevgililik dışında arkadaşlık etmesinde bir sakınca var mıdır?
Yani tabii biz bir hayat yaşıyorsak bu hayatta dostumuz olur, komşumuz olur, işte arkadaşımız olur. Yani bu kadın, erkek şimdi şehrin ortasına bir tane duvar çekip bir tarafa kadınları bir tarafa erkekleri koyacak halimiz yok. Burada Peygamber Efendimiz'in söylediği baş başa kalınmamasıdır. Bir de giyim kuşama dikkat edilmesidir. Konuşurken de öyle uzun uzun sohbet etmeye başlarlarsa tabii ki yanlış şeyler devreye girer. Ona da dikkat etmek lazım. Evet.
Musab Tekin Isparta'dan sormuş. Bazen bir amel yapmak istiyorum fakat riya olacağından korkuyorum, yapmıyorum. Bir amelimizde riya var mı yok mu, nasıl anlarız?
Eğer siz bir şeyi Allah rızası için yapıyorsanız başkalarının nasıl değerlendirdiği hiç önemli değil. Riya olur falan, ya gidip namaz kılacağım ama riya olur, ne demek? Farz amellerde bir kere riya olmaz. Yani farz ibadetlerde riya olmaz çünkü Allah emrettiği için yapıyorsun. Siz Allah rızası için yapıyorsanız başkası nasıl değerlendirirse değerlendirsin. Hiç önemli değil.
Evet. Neva Yıldız, kadınların dışarıda zor abdest aldıklarından yakınmış. Başörtüsü ve çoraplarımıza meshedebilir miyiz?
Çoraplara ve başörtüsüne dışarıda da içeride de her yerde de meshedilebilir. Yani çoraplara meshetmeye bir mani yok ki. Şöyle ayaklarınıza dokunur musunuz lütfen? Dokunun. Niye ayakkabılarınızı çıkarmadan dokundunuz? Çoraplarınızı çıkarsaydınız ya. İşte ayette emredilen meshedin budur. Ayaklarınıza meshedin demek ki ayaklarınıza dokunun demektir. Çorabını çıkar falan değil ki. Peygamber Efendimiz ayakkabılıysa ayakkabılı, çoraplıysa çoraplı, çorapsızsa çorapsız. Ayaklarına meshetmiştir. Bu konuda bizim sitede sohbetler var yani. Evet. Yıkadığına dair de rivayetler var. Evet.
Murat Bilmez Diyarbakır'dan sormuş. Daha önce defalarca sorduğu
şeyin üzerine de yani başörtü üzerine de Peygamberimizin meshettiğine dair rivayet vardır. Yani başındaki şeyi çıkarmadan. Evet. Sürekli de olur. Başka zaman da olur. Fark etmez yani. Caizse her zaman caiz. Değilse hiçbir zaman değil.
Allah gökte midir, yerde midir? Yoksa her yerde midir?
Gök nerede? Şimdi mesela biz şu anda Kuzey Kutup'tayız. Bize göre gök yukarıya baktığımız yerdir. Tam bizim altımızdakilere göre gök neresi? Bizim altımız. Kardeşim yani göktedir demek Allah yücedir manasındadır. Yoksa Allah'ın bir mekanı falan olmaz. Yani şimdi ona göre gök senin en alt tarafın olur değil mi? Sana göre gök de onun en alt tarafı olur. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın yüceliğini ifade eder o. Yoksa Allah-u Teala her yerdedir.